Ayrım 10.
Bay Gregorio bugün Cenova'nın en zengin adamlarından biri. Servetinin bir bölümünde sakızdan getirilen sakıza borçlu. Tüm Hristiyan dünyasına yalnızca o satıyor bu maddeyi. Santa Maddalena Kilisesi'nin yakınında limana bakan yamaçlarda yükselen ve şu an içinde bulunduğum bu saray ona ait. Varenna ırmağı kıyısında sanırım daha geniş bir sarayı daha var. Orada da karısı ve üç kızı oturuyor. Kiraladığı gemiler dünyanın tüm denizlerini harmanlıyor. En yakındakilerden en tehlikelilere, Malabar kıyılarına, Amerikalara dek. Servetinden hiçbir şeyi Embriakolara borçlu değil ama atalarımın anısını hala veli nimetleriymiş gibi onurlandırmayı sürüyor. Böyle yapmakla bir tür kör inanca boyun eğip eğmediğini soruyorum kendi kendime. Geçmişe yüz çevirirse Tanrı'nın himayesini yitireceğine inanıyor belki. Her neyse şimdi her şey tersine dönmüş durumda ve bu kez o iyilikleriyle şımartıyor bizi. Kutsal kitaptaki savurgan oğul gibi iflas etmiş, yitik, umutsuz geldim ben bu kente. Ve o bir baba gibi karşıladı beni. Besili danayı benim için kesti. Kendi evimdeymişim gibi oturuyorum evinde, bahçesinde geziniyorum. Gölgeli taraçasında oturuyorum, şarabını içiyorum. Uşaklarına emirler yağdırıyorum, kalem uçlarımı onun mürekkeplerine daldırıyorum. Ve hala bir yabancı gibi davrandığımı söylüyor. Çünkü dün henüz Konca'da bir güle yaklaştığımı, kokusunu içime çektiğimi ama koparmadığımı görmüş. Yemin etmek zorunda kaldım. Cübeyl'de kendi bahçemde de koparmazdım onu diye. Gregorio'nun konukseverliği acılarımı daha katlanır hale getirdiyse de bütünüyle unutturmadı. Sakız'da Yeniçerilerin hücresinde geçirdiğim o lanetli geceden bu yana bir ara İzmir'de göğsümde hissettiğim o acıyı yeniden duymadığım tek gün olmadı. Yine de tüm acılarımın en hafifi o. Yalnızca beni yakaladığında kaygılanıyorum biraz. Bıraktığında da hemen unutuyorum. Oysa adı Marta olan acı hiç terk etmiyor beni ne gündüz ne de gece. Kendini özgür kılacak kanıtı bulmak için çıkmıştı o bu yolculuğa ama şimdi hapiste. Benim korumam altına sokmuştu kendini ve ben de onu koruyamadım. Ya bana iki oğlunu emanet eden ve onlardan hiç ayrılmama sözünü verdirten kız kardeşim Piacenza ona ihanet etmedim mi? Ya Hatem onca sadık yardımcım, bir biçimde onu da terk etmedim mi? Aslına bakarsanız onun için daha az tasalanıyorum. Balıkçı ağlarına takıldığı zaman bile hala kayıktan kaçıp denize atlayacak gücü bulan o çevik balıklara benzetirim onu bazen. Ona güvenirim ve sakızla bulunuşu azıcık içimi rahatlatıyor. Marta için bir şey yapamazsa da İzmir'e dönecektir. Orada yeğenlerimle birlikte beni beklemek ya da onları Cübeyl'e geri götürmek için. Ama o Marta hiçbir zaman kaçamayacaktır karnındaki o çocukla. 6 Nisan. Bugün bütün günü yazarak geçirdim ama bu yeni deftere değil. Kız kardeşim Piacenza'ya uzun, yeğenlerimle Meybun'a da hala İzmir'de olabileceklerini düşünerek daha kısa birer mektup yazdım. Bunları onlara nasıl ulaştırabileceğimi bilemiyorum ama Cenova yolcuların ve tüccarların durmaksızın gelip geçtiği bir kent ve Gregorio'nun yardımıyla bir yolunu bulacağımı umuyorum. Kız kardeşimin, oğullarının ve Hatem'in sağlık haberlerini alır almaz bana yazmasını istedim. Biraz da başımdan geçen tatsız olayları Marta ile ilgili olanların fazla üstünde durmadan anlattım. Buna karşılık yazdığım sayfaların en az yarısını Cenova'ya, buraya gelişime, ev sahibimin beni karşılamasına ve ailemizin şanlı geçmişi üstüne söylediklerini ayırdım. Yeğenlerime olabildiğince çabuk Cübeyl'e dönmelerini öğütledim, hala yapmadılarsa bunu. Ayrıca hepsinden ısrarla bana ayrıntılı mektuplar yazmalarını istedim. Ama yanıtları geldiğinde ben burada olacak mıyım acaba? 7 Nisan. 10 gündür Cenova'dayım ve ilk kez dolaşıyorum kentte. Şimdiye dek ev sahibimin konağından ve onu çevreleyen bahçeden hiç çıkmadım. Bitkin kimi zaman yatağa serili, bir sandalyeden öbürüne, bir banktan öbürüne süründüm durdum. Ve ancak yeniden yazmaya başlama gayretini gösterdiğimde yeniden yaşamaya da başladım. Sözcükler yeniden sözcük oldu, güller yeniden gül. İlk gün gemide onca tumturaklı sözler söyleyen Bay Mangiavacca'nın daha sonra çok nazik bir ev sahibi olduğu da ortaya çıktı. Atlattığım vartalardan sonra bir nekahet dönemine ihtiyacım olduğunu kestirmiş ve beni telaşa sokmaktan kaçınmıştı. Bugün biraz kendimi topladığımı hissetmiş olmalı ki her gün işleri için gittiği limana birlikte inmemizi önerdi. Araba sürücüsünden bizi önce Doria'ların sarayının bulunduğu San Matteo meydanından sonra da o yüksek ve kare planlı Embriachi Kulesi'nin önünden geçirmesini istedi. Ardından da kordonu izleyerek onu bir sürü adamının beklediği rıhtıma ulaştık. İşleriyle ilgilenmek üzere benden ayrılırken arabacısına dönüşte beni adlarını saydığı bir iki yere götürmesini söyledi. Özellikle de Balbi Sokağı'na, Cenova'nın eski görkeminin hala görülebildiği bir yermiş burası. Her anıtın ya da bir şeylerin anısını taşıyan yerin önünden geçtiğimizde arabacı bana dönüyor ve gördüklerimizle ilgili bir şeyler söylüyor, açıklamalar yapıyordu. Efendisiyle aynı gülümseme vardı yüzünde ve geçmişin şanlı sayfalarından söz ederken onun gibi heyecanlanıyordu. Başımı sallıyor, gülümsüyor ve bir bakıma gıpta ediyordum ona. Ona ve efendisine gıpta ediyordum bütün bu manzaraya gurur dolu bakışlarla bakabildikleri için. Bense bir tür geçmişe özlem duyuyordum yalnızca bunların karşısında. Ne kadar isterdim Cenova tüm kentlerin en parlağıyken ailem de bu kentin en parlak ailesiyken yaşamayı. Dünyaya bu çağda gelmiş olmak teselli kabul etmeyen bir acı benim için. Ne kadar geç Tanrım. Nasıl da solup buruşmuş dünya. Zamanın alacakaranlığında doğmuşum gibi geliyor bana ve öğlen güneşinin nasıl olduğunu hayal bile edemiyorum. 8 Nisan. Bugün ev sahibimden 300 lira temiz para ödünç aldım. Ona bir borç senedi yazmamı istemedi ama yine de yazdım. Usulünce tarih attım ve imzaladım. Senedin süresi dolunca parayı geri vermek için onunla yine tartışmak zorunda kalacağımı biliyorum. 1667 Nisan ayında dolacak süre, canavarın yılı geçmiş olacak. Korkunç vaatlerinin yerine gelip gelmediğini görecek yeterli zamanımız olacak. Borçlarımız ne olacak o zaman? Evet, yeryüzü ve zenginlikleri sönüp gittiğinde borçlar ne olacak? Unutulup gidecekler mi? Yoksa herkesin son yazgısını belirlemek üzere hesaba mı katılacaklar? Borcunu ödemeyenler ceza görecek mi? Borcunu süresinde ödeyenler daha mı kolay girecek cennete? Borç ödemeyenlerden büyük perhize uyanlara zamanında ödeyip uymayanlardan daha mı hoşgörüyle davranılacak? Bunlar hep tüccar tasaları denecek bana. Evet, kuşkusuz. Ama bu soruları sormaya hakkım var sanırım. Söz konusu benim yazgım olduğuna göre. Bütün yaşamımı dürüst bir tüccar olarak geçirmem Tanrı'nın gözünde birazcık daha kayraya değer görülmemi sağlayacak mı? Sürekli olarak müşterilerini, ortaklarını aldatmış ama hiçbir zaman komşusunun karısına göz dikmemiş birinden daha mı insafsızca yargılanacağım acaba? Yüce Tanrı bağışlasın beni her şeyi böyle açık açık dile getirdiğim için. Hatalarımdan, tedbirsizliklerimden pişmanlık duyuyorum ama günahlarımdan asla. Martayı elde etmiş olmam değil beni üzen, yitirmiş olmam. Bakın nasıl da uzaklaştım söylediğim şeylerden. Borcumdan söz etmeye başlamıştım ki zincirleme düşünceler beni Marta'ya ve onca yakıcı pişmanlıklarıma götürdü. Unutmak benim hiçbir zaman elde edemeyeceğim bir kayra. Üstelik de istemediğim bir şey. İstediğim benden özür dilenmesi bir gün almayı başaracağım ölç hiç çıkmıyor aklımdan. Sakızdan sınır dışı edilmemle sonuçlanan o acıklı olayı düşünüp duruyorum ve kafamda kurmaya çalışıyorum. Ne yapmalıydım, hileleri, dalavereleri nasıl boşa çıkarabilirdim? Tıpkı bozgunun ertesi gününde bir amiral gibi kafamın içinde durmadan kalyonların, filoların, topçu gemilerin yerlerini değiştiriyor ve zafer kazanmamı sağlayabilecek bileşimi bulmaya çalışıyordum. Bugün tasarılarımla ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim artık. İçimde soluk alıp verdikleri ve beni yaşattıkları dışında hiçbir şey. Öğleye doğru havaleyi Piazza Bianchi'ye götürdüm ve Gregorio'nun bana övgüyle söz ettiği Baliani kardeşlere yatırdım. Bir hesap açtırarak neredeyse tüm parayı bıraktım. Yalnızca küçük alışverişler yapmak ve ev sahibimin bana onca işten hizmet eden uşaklarına bahşiş dağıtmak üzere yanıma 20 florin kadar bozukluk aldım. Yürüyerek eve dönerken sanki yeni bir yaşama başlıyormuşum gibi tuhaf bir duygu vardı içimde. Başka bir ülkede şu son 1-2 günden önce hiç görmediğim insanlar arasında ve cebimde yepyeni sikkelerle. Ne var ki borçlanılmış bir yaşam bu, her şeyim var ama hiçbiri benim değil. 9 Nisan. Gregorio'nun ailesinin neden onunla birlikte yaşamadığını anlayamıyordum bir türlü. 2, 3 ya da 4 saraya sahip olması beni şaşırtmıyor. Zengin Cenevizlilerde oldukça eski bir adettir bu. Ama böyle karısından ayrı yaşaması kafamı kurcalıyordu. Bunun nedenini az önce açıkladı bana. Öyle ufacık bir şeyden kızaracak biri olmamasına karşın anlatırken sıkılganlıktan hafifçe kekeliyordu. Çok dindar bir kadın olan eşinin adı Oretina'ydı, her yıl tüm büyük perhiz süresince kendinden uzaklaştığını söyledi. Kocasının iffetli kalma zorunluluğunu çiğneyerek ona yaklaşmasından korktuğu için. Ama Gregorio'nun bu zorunluluğu yine de çiğnediğinden kuşkulanıyorum ben. Kimi akşam ya da gece ziyaretlerinden bakışında hiç kuşkuya meydan bırakmayan kıvılcımlarla dönüyor. İnkar etmeye de çalışmıyor bunu. Perhiz bana göre değil ama en azından günahı bu kutlu çatının altında işlememeli insan. Dinin katı yanlarıyla böyle uzlaşmalara gidilmesine hayranlık duyabilirim ancak. Ben ki kuralları bilmez görünür ama büyük bir kural çiğnemin eşiğinde duraksarım her zaman. 10 Nisan. Bugün Sabetay ve Konstantinopolis'teki günleri üstüne şaşırtıcı haberler getirdiler. Masala benziyor bu haberler ama işin içinde olduğum için onlara inanıyorum. Kaynağım son 2 yılını Galata'da bir manastırda geçirmiş, Lerici doğumlu bir din adamı ve ev sahibimin yakın bir kuzeni. Gregorio onunla tanışmam ve öyküsünü dinlemem için akşam yemeğine eve çağırdı. Yüce saygıdeğer Eci diyor birader, en kutlusu, en bilgilisi diye hararetle sayıyor Gregorio. Bu biraderlerden, pederlerden, baş keşişlerden çok gördüm ben. Kimi zaman aziz ama çoğu kez sahtekar, kimi zaman bir bilgi kuyusu ama çoğu kez kör cahildirler ve onlara adamına göre saygı göstermek gerektiğini öğreneli epeyce zaman oldu. Bu nedenle bunu daha önce de dinledim, gözlemledim, hiçbir ön yargı taşımadan sorular sordum. Sonunda bana güven verdi. Kendi gözleriyle görmediği ya da çok güvenilir tanıkların doğrulamadığı hiçbir şeyi anlatmıyordu zaten. Geçen Ocak ayında Konstantinopolis'te bulunduğu sırada tüm kent halkının heyecan içinde olduğunu, yalnızca Yahudilerin değil, Türklerin ve çeşitli mezheplerden Hristiyanların bile yabancı ya da Osmanlı tebaası olağanüstü olaylar beklediğini söyledi. Eci diyor biraderim, bize anlattığı öykü kısaca şöyle. Sabetay onu İzmir'den getiren kayıkla Marmara Denizi'nden geçerek kente geldiğinde, daha kıyıya yanaşma fırsatı bulamadan Türkler tarafından yakalanmış, cemaati arasından onu karşılamak üzere toplananlar da iki inzibat tarafından bir hırsız gibi yaka paça götürüldüğünü görünce büyük bir üzüntüye kapılmışlar. Ama kendisi bundan hiç etkilenmemiş görünüyor ve yakınanlara hiç korkmamalarını, çünkü yakında bütün kulakların hiç duyulmadık şeyler duyacağını söylüyormuş bağırarak. Bu sözler kararsızlara yeniden güven vermiş, gözlerinin gördüğünü unutup yalnızca umduklarına inanır olmuşlar. İler tutar bir yanı da yokmuş bu umudun, çünkü sadrazam bizzat bu ciddi konuyla ilgilenmek niyetindeymiş. Sabetay'ın yandaşları arasında söylenenler, onun Konstantinopolis'e kendini kral ilan etmek üzere geldiği, sultanın bile onun önünde secdeye varacağı söylentileri sadrazama iletilmiş. Ayrıca Yahudilerin artık çalışmadığı, sarrafların her günü sebt saydığı ve imparatorluk ticaretinin bundan ciddi zarar gördüğü de aktarılmış. Kimse kuşku duymuyormuş artık, Edirne'de bulunan padişahının yokluğunda sadrazamın en katı tedbirleri alacağından ve sözde Mesih'in kafasının çok kısa sürede gövdesinden ayrılarak yüksek bir kaide üstünde sergileneceğinden, kimsenin bir daha Osmanlı hanedanına kafa tutmaya cesaret edememesi ve işlerin alışılmış akışına yeniden kavuşması için. Ama Konstantinopolis'te de benim İzmir'de tanık olduğum olay meydana gelmiş. Sultandan sonra imparatorluğun en güçlü adamının huzuruna çıkartılan Sabetay, ne tokatlanmış, ne azarlanmış, ne de bir ceza tehdidiyle karşılanmış. Anlaşılır şey değil ama sadrazam iyi karşılamış onu. Muhafızlardan bağlarını çözmelerini istemiş, oturtmuş, sabırla sohbet etmiş onunla. Kimi tanıklar birlikte güldüklerine ve birbirlerine saygıdeğer dostum dediklerine yemin bile ediyorlarmış. Kararı bildirme zamanı geldiğinde ne ölüm ne de kırbaç olmuş ceza. O kadar hafifmiş ki bir onurlandırma gibi görülmüş. Sabetay şimdi bir kalede tutukluymuş. Sabahtan akşama kadar yandaşlarını kabul etmesine, onlarla dua edip şarkı söylemesine, onlara vaaz vermesine, tavsiyelerde bulunmasına izin veriliyormuş. Daha da inanılmazı diyor, Eci diyor birader, sahte Mesih suyla arınma törenlerini yapabilmek için askerlerden kendisini deniz kıyısına götürmelerini istiyor, onlar da sanki emrindeymiş gibi boyun eğiyor, onu istediği yere götürüyor, işinin bitmesini bekleyip sonra geri getiriyorlarmış. Söylendiğine göre sadrazam 50 paralık bir ödenek bile ayırmış ona, herhangi bir eksiklik çekmemesi için hapiste her gün ona ödeniyormuş. Daha ne denebilir ki, sağduyuya meydan okuyan büyük bir mucize değil mi bu? Aklı başında biri bu masala kuşkuyla bakmaz mı? Ben bile eğer Aralık ayında İzmir'de benzer şeylere tanık olmasaydım, veriştirip durmaz mıydım buna inananların saflığına? Üstelik burada söz konusu olan sadrazam, bir taşra kadısı değil ve başarı daha da inanılmaz hale geliyor bu durumda. Yine de mucize aynı mucize, bundan kuşku duymuyorum artık. Bu akşam odamın dinginliğinde bir şamdanın ışığında yazarken Meymun'u düşünüyorum ve bu öyküyü dinleseydi ne tepki verirdi diye soruyordum kendime. Sonunda babasına hak verip onun gibi kendilerine inananlar, başka Yahudilere de inançsızlar diyenlere katılır mıydı acaba? Hayır, sanmıyorum. O bir us insanı olmak ister her zaman ve onun için bir mucize, iyi bir akıl yürütmenin yerini tutmaz. Bu akşam aramızda olsaydı dudaklarını büker, bakışlarını kaçırırdı sanırım. Çevrede konuşulanlar onu rahatsız ettiğinde çoğu kez yaptığını gördüğüm gibi. Tüm varlığımla onun haklı, kendimin haksız olmasını diliyorum. Yeter ki tüm bu mucizeler yalancı, tüm bu işaretler aldatıcı çıksın. Bu yıl öbürleri gibi bir yıl olsun. Ne süresi dolmuş zamanların kapanışı, ne de bilinmedik zamanların açılışı olsun. Sağduyu sahiplerinin kafasını karıştırma Tanrım. İzin ver, zeka kör inanca galebe çalsın. Tanrı insanların söyledikleri konusunda ne düşünür diye ara sıra sorarım kendime. Sonsuz iyiliğinin ne yana eğilim gösterdiğini bilmeyi çok isterdim. Dünyaya ani bir son muştulayanlardan yana mı, yoksa hala uzun bir yolu olduğu kehanetinde bulunanlardan yana mı? Akla yaslananlardan yana mı, yoksa aklı hor gören ve küçültenlerden yana mı? Bu defteri kapamadan önce yazdığım iki mektubu Egidio biradere verdiğimi, bugünün tarihi altında belirtmem gerek. Yakında doğuya geri dönecek ve onları yazıldıkları kişilere ulaştırmaya söz verdi. Kendi elleriyle olmazsa en azından bir başka din adamının aracılığıyla. 11 Nisan. Gregorio ev sahibim Veli Nimet'in beni kızıyla evlendirmeyi düşünüyor olabilir mi? Kız büyük kızı 13 yaşında ve adı Giacominetta. Bu akşam bahçede dolaşırken bana ondan söz etti. Çok güzel olduğunu ve ruhunun yüzünden ak olduğunu söyledi. Sonra da birdenbire ona evlenme önerisinde bulunacaksan fazla gecikmememin iyi olacağını, çünkü çok yakında taleplerin yağmur gibi yağmaya başlayacağını ekledi sözlerine. Kahkahayla gülüyordu bunları söylerken ama neyin gülme olduğunu, neyin olmadığını ayırt etmeyi bilirim. Bunu uzun uzun düşündüğünden ve usta bir tüccar olarak kafasında bir plan olduğundan eminim. Genç kızların düşlediği genç ve yakışıklı kısmet değilim ben. Servetim de onunkiyle boy ölçüşemez ama adım Embriaco ve kızına böyle bir soyadı vermekten çok mutlu olacağını hiç kuşkum yok. Dahası onun için zahmetli bir yükselişin zirvesi olabilir bu. Benim de ancak yüzümü güldürebilirdi böyle bir evlilik, Marta ve karnında taşıdığı çocuk olmasaydı. Yaşamın benden çoktan ayırdığı bir kadın için evlenmeyi böyle yasaklayacak mıyım kendime? Üstelik bu kadın Tanrı'nın ve insanların gözünde hala başkasının karısıyken. Böyle ortaya konulduğunda davranışın bütünüyle saçma görünüyor, biliyorum. Öte yandan bunun yüreğimin eğilimi olduğunu ve tersine gitmenin de saçma olduğunu biliyorum. 12 Nisan. Gregorio bütün gün üzüntülü, bitkin bir yüzle dolaştı. Alışkanlığının tersine hiç konuşkan da değildi. O kadar ki dün bana kızından söz ettiğinde onu yeterince coşkuyla yanıtlamayıp onurunu zedelemiş olmaktan korktum bir an. Ama sorun bu değilmiş, bütünüyle başka bir şeymiş onu endişelendiren. Marsilya'dan gelen söylentilere göre bir yanda Fransız ve Hollanda donanmaları, öbür yanda da İngiliz donanması arasında büyük bir deniz savaşı hazırlanmaktaymış. Cenova'ya geldiğimde Fransa kralının Ocak ayında İngiltere'ye savaş açtığını öğrenmiştim. Ama aslında istemeye istemeye bir anlaşmanın maddelerine biçim olarak uyma kaygısıyla yapmıştı bunu. Ve buralarda kimse işin çatışmaya dek varacağına ihtimal vermiyordu. Oysa bugün kehanetler eskisi gibi değil. Herkes gerçek savaştan Kuzey Denizi'ne doğru yol alan binlerce asker yüklü, onlarca savaş gemisinden söz ediyor. Gregorio'nun kaygıları da herkesten fazla. Oralarda 7-8 gemisinin olması gerektiğini düşünüyor. Kimileri Lisbon'un da ötesinde. Bruges, Anvers, Amsterdam ve Londra'ya yol alıyor olabilir. Bütün bu gemiler durdurulabilir ya da tahrip edilebilir. Akşam olunca açıldı bana. Bir kağıt üstüne tarihler, adlar, sayılar karalamıştı. Başka koşullarda ne kadar taşkın olabiliyorsa şimdi o kadar bitkin görünüyor. Akşam bir ara gözlerini kaldırmadan sordu. ''Ne dersin, büyük perhize uymadığım için Tanrı beni cezalandırıyor mu acaba?'' Fransa kralının donanmasını İngiltere üstüne Signor Gregorio büyük perhizde sofrasından yağlı yemekleri eksik etmedi diye sürdüğünü mü söylemek istiyorsun? Yarın en büyük tarihçilerin bu ciddi sorun üstüne eğileceklerinden eminim. Bir an afalladı, sonra da uzun bir kahkaha attı. ''Siz embriyakolar hiçbir zaman fazla sofu olmadınız ama Tanrı sizi terk etmiyor nedense.'' Ev sahibimin yüz çizgileri yumuşamış ama içi rahat etmemişti. Eğer gerçekten gemilerini ve yüklerini yitirirse tarih yıldızının onu terk ettiği anlamına gelecekti bu. 13 Nisan. Söylentiler haberlere, savaş sesleri beklenen kıyametin gürültü patırdısına karışıyor. Cenova veba zamanıymış gibi neşesiz didiniyor, uyukluyor. İlkbahar kentin kapılarında büyük perhizin sona ermesini bekliyor. Çiçekler tek tük açtı, geceler nemli, insanlar kısık sesle gülüşüyor. Dünyanın aynasında seyrettiğim kendi bunalımım mı bu benim? Yoksa dünyanın bunalımı mı? Benim gözlerimin yüzeyine de yansıyan. Gregorio yine kızından söz etti bana. Onun da evlenecek olanın onun için yalnızca damat değil, aynı zamanda bir oğul olacağını söyledi. Tanrı'nın ona vermek istemediği oğul. Zaten bu oğul dünyaya gelseymiş yalnızca kas gücü ve gözü peklikte kız kardeşlerinin önüne geçebilirmiş. İnce zekaya ve düşünceyle at başı giden cesarete gelince, Giacominetta kimseyi aratmıyormuş ona. Baba sevgisi ve sofuluğu da cabasıymış. Sonuç olarak yazgısına gönülden razı Gregorio, ama kızlarının evlendiği gün oğul eksikliğinin doldurulması koşuluyla. Bir dostum dinlemesi gerektiği gibi dinledim söylevini. Her sessizlikte iyilik dileklerimle araya girdim ama beni bağlayabilecek hiçbir şey söylemedim. Buna karşılık bir duraksama ya da kaygı belirtisi taşıyan herhangi bir söz de çıkmadı ağzımdan. O da eğilimlerim konusunda daha fazla bir şey öğrenmeye çalışmalı. Ama dileğini sık sık yineleyeceğinden hiç kuşkum yok. Acaba kaçmayı düşünmeli miyim? Bu soruyu kabaca ve nankörce soruyorum, biliyorum. Bu adamın büyük iyiliği dokundu bana. En kötü günümde yaşamıma karıştı ve ona yeniden tat verdi. Aşağılanmayı onurlandırmaya, sürgünü sılaya dönüşe çevirdi. Tanrı'nın işaretler gönderdiğine birazcık inanıyorsam, Gregorio'nun bu işaretlerden biri olduğunu kabul etmeliyim. Tanrı beni dünyanın pençelerinden ve öncelikle de kendi yanılgılarımdan kurtarmak için onu çıkarttı yolumun üstüne. Evet, tam da bunu yapmaya niyetli ve ben tam da bunun için suçluyorum onu. Çıkmaz bir yoldan, amaçsız bir takipten vazgeçirmeye çalışıyor beni. Sonuç olarak yıpranmış yaşamımı derleyip toplamamı ve yeni bir yaşam kuşanmamı öneriyor. Yeni bir ev, saf bir kadın, yeniden bulunmuş ve sınırları içinde hiçbir zaman yabancı gavur olmayacağım bir ülke. Bir insana yapılabilecek en akıllıca, en cömertçe öneri bu. En yakın kiliseye koşup diz çökmeli ve şükretmeliyim aslında. Sonra da ruhu hiçbir zaman benden çok uzaklarda olmayan babama, sonunda Cenevizli bir kızla evleneceğimi fısıldamalıyım. Hep benden istediği gibi. Bunları yapacağıma karşı çıkıyorum ben. Aceleye getirildiğimi düşünüyorum. Sıkıntıya sokulduğumu söylüyorum. Kaçmayı tasarlıyorum. Nereye gitmek için? Bir haydudun yasal karısını elinden almaya çalışmak için mi? Ama yalnızca onu seviyorum ben. Tanrı ve Gregorio ve babam bağışlasınlar beni. Yalnızca onu seviyorum ben. Marta, şu an onun yanına uzanmak, ona sarılmak, onu teselli etmek ve çocuğumu taşıyan karnını yavaşça okşamak istiyorum. 15 Nisan. Ev sahibim her gün biraz daha ısrarcı oluyor ve onun evinde kalmak başlangıçta büyük bir talih gibi görünürken şimdi ağır geliyor bana. Bugün kuzeyden gelen haberler kötü ve Gregorio yakınıp duruyor. Ona anlatılanlara bakılırsa İngilizler Hollanda limanlarına giden ya da bu limanlardan ayrılan kimi gemileri durdurup aramışlar. Hollandalı ve Fransızlar da İngiliz limanlarına uğrayan tüm gemilerin yolunu kesmeye başlamışlardı. Eğer bütün bunlar doğruysa tüm servetim sulara gömülecek demektir. Asla bunca işe bir arada girişmemeliydim. Hiç bağışlamayacağım kendimi. Savaş tehlikesi konusunda beni uyardılar ama kimseyi dinlemek istemedim. Basit söylentiler için bu kadar çok ağlarsa gerçekten kötü haberler geldiğinde dökecek gözyaşı kalmayacağını söyledim. Her zamanki teselli etme biçimimdir bu benim. Sözlerim kısa bir gülümseme kopardı ondan. Sonra da emriyakoların soğukkanlılığı üstüne sevecen ve hayranlık belirten bir gözlem. Ama hemen ardından bitip tükenmez yakınmalarına geri döndü. İflas etseydim, her şeyimi yitirseydim, Giacominetta'ya evlenme teklif etmekten vazgeçer miydin? Artık fazla ileri gidiyordu. Sıkıntıdan mı böyle sapıtıyordu yoksa felaketinden yararlanarak benden bir vaat mi koparmaya çalışıyordu bilmiyorum. Her ne olursa olsun kızıyla evlenmem sanki aramıza daha önceden kararlaştırılmış bir şeymiş gibi konuşuyordu. Öyle ki göstereceğim her kararsızlık bir vazgeçme gibi görülebilir ve en kötü zamanda batar korkusuyla gemiyi terk ediyormuşum gibi yorumlanabilirdi. Çok kızgındım, evet için için kaynıyordum ama ne yapabilirdim? Evinde oturuyorum, birden fazla konuda ona borçluyum. Bu felaketin içinden geçerken nasıl aşağılarım onu? Üstelik benden istediği bir kayra değil, bana bir armağan veriyor ya da verdiğini zannediyor. Ve şimdiye dek bu kadar az heyecan göstermiş olmam bile neredeyse bir hakaret sayılabilir. Kendimi tehlikeye atmadan onu biraz teselli edebilecek bir yanıt verdim. Eminim ki 3 gün sonra iyi haberler gelip bu kara bulutları dağıtacaktır. Dediklerimi bir kaçış gibi yorumladı ve kızıl burun delikleriyle iç geçirerek bana oldukça yersiz görünen şu sözleri söyledi. Kendi kendime soruyorum, eğer iflas edersem kaç dostum kalır acaba? O zaman ben de iç geçirerek yanıtladım. Sana minnettarlığımı kanıtlama olanağını vermesi için Tanrı'ya dua etmemi mi istiyorsun yoksa? Sadece bir an düşündü. Bunu yapmana gerek yok dedi hafif bir özür dileme öksürüğüyle. Sonra da koluma girerek beni bahçeye sürükledi. Orada yeniden iki dost gibi konuşmaya başladık. Ama sinirlerim yatışmadı ve yola çıkmayı düşünmenin zamanı geldi diyorum kendi kendime. Nereye doğru? İzmir'e mi? Bizimkiler hala oradalar mı acaba? Hayır, bence Cübeyle. Oysa İzmir'de Abdüllatif'in de yardımıyla belki bir şeyler yapabilirim Marta için. Ara sıra bunu düşünüyorum, aklıma bazı düşünceler geliyor. Kuşkusuz hayallerle avutuyorum kendimi. İçimden onu kurtarmak için çok geç olduğunu biliyorum. Ama vazgeçmek için de çok erken değil mi? 17 Nisan. Bu sabah gidip İzmir'e kalkan gemiler üstüne bilgi aldım. 10 gün içinde Paskalya'dan sonraki salı günü demir alacak bir gemi buldum. Tarih bana uygun geliyor. Böylece Gregorio'nun eşi ve kızlarıyla bir araya gelen aile içinde fazla oyalanmadan kısaca görüşebilirim. Ev sahibime henüz hiçbir şey söylemedim. Bunu yarın yaparım ya da ertesi gün. Acelesi yok. Ama firarımın arifesine dek beklemek de kabalık olur. 18 Nisan. Büyük perhizin bu son pazar gününde kimse itiraf etmese de herkes perhizin yaklaşan sonunu kutlarken, ev sahibim gemileri ve yükleri konusunda biraz daha rahatlamış görünüyordu. Yeni bir haber almış değildi ama yataktan daha keyifli kalkmıştı. Tam zamanıydı, ben de fırsatı kaçırmadım. Ona gideceğimi haber vermeden önce yolculuğumun şimdiye dek söylemediğim ya da başka kılığa soktuğum olaylarını ayrıntılı biçimde anlattım. Başıma gelenlerin insanın ancak yakınının da yakını kişilere açabileceği şeyler olduğunu söylemem gerekir. Ama şunu da söylemem gerekir ki ne zaman bir araya gelsek sözü hep ağzımdan alıyor ve bir daha bana bırakmıyordu. Onunla atalarıyla, tabii benim atalarımla da karısıyla, kızlarıyla, işleriyle ilgili her şeyi biliyordum artık. Kimi zaman neşeliydi gevezeliği, kimi zaman üzüntülü ama hiç susmuyordu. O kadar ki bana bir soru sorduğunda bile tümcemi zorlukla tamamlayacak zamanı ancak tanıyor, sonra da hemen konuşmaya başlıyordu. Sözü kaptırmamaya çalıştığım filan da yoktu zaten, durumdan şikayetçi değildim. Hiçbir zaman çenesi düşük biri olmadım ben. Her zaman dinlemeyi, düşünmeyi ya da daha çok düşünür gibi yapmayı yeğledim. Gerçeği söylemek gerekirse düşündüğümden çok daha sık düş kurarım ben. Ama bugün hem onun alışkanlıklarını hem de benimkileri alt üst ettim. Binbir hileyle sözümü kesmesine engel olarak her şeyi anlattım ona. Önemli olan her şeyi, önemsizlerin de büyük bir bölümünü. Yüzüncü at kitabını, Marmontel Şövalyesini ve geçirdiği deniz kazasını, yeğenlerimi ve kusurlarını, sahte dul Marta'yı, beklediği çocuğu, evet bundan bile söz etmem gerekiyordu. Sonra da Anadolu'da, Konstantinopolis'te, Deniz'de, İzmir'de ve en sonunda Sakız'da yaşadığım pek bardak sayılmayacak maceraları. Şu an yaşadığım pişmanlıklara ve umut kalıntılarıma dek. Ben öykümde ilerledikçe ev sahibim gitgide daha bitkin görünüyordu. Anlamış değildim. Yaşadığım felaketler mi onu etkiliyordu, yoksa bunların kendi tasarılarına yansıyan sonuçları mı? Çünkü bu konuda her şeyin farkına varmıştı. Ona gitmeyi düşündüğümü hala söylememiştim. Yalnızca neden kızıyla evlenemeyeceğimi ve neden Cenova'da sonsuza dek yaşayamayacağımı anlatmıştım ki ilk kez kısa ve özlü bir soru sordu. Ne zaman terk ediyorsun bizi? Ne sinirli ne de kaba bir edayla sormuştu bu soruyu. Hayır, beni kovmuyordu. Bu konuda en küçük bir kuşkum olsaydı o anda terk ederdim evini. Hayır, sorusu basit bir saptamaydı. Hüzünlü, acılı, dertli bir saptama. Belirsiz yanıtımı mırıldandım. Birkaç gün içinde ve hemen teşekkürlere, duyduğum minnettarlığa, ona olan borcuma bağlamak istedim sözü. Ama eliyle hafifçe omzuma vurdu ve yalnız başına dolaşmak için bahçeye çıktı. Utançtan çok rahatlama mı verdi bu olanlar bana? Rahatlamadan çok utanç mı yoksa? 19 Nisan. Gün doğuyor ve henüz gözümü bile kırpmadım. Bütün gece boyunca beni bitkin düşüren ama hiçbir yere vardırmayan yararsız düşünceleri döndürüp durdum kafamda. Ona şöyle demeliydim böyle diyeceğime ya da şunu söyleyeceğime bunu söylemeliydim. Ve onu yaraladığım için duyduğum utancı geçirdim durmaksızın içimden. İsrarını, kaba manevralarını çoktan unuttum. Yalnızca kendi pişmanlıklarımı düşünüyorum şimdi. Gerçekten de bana duyduğu güvene ihanet mi ettim? Yoksa hiçbir şey vaat etmemiştim ona. Yine de beni ona karşı nankörce davrandığıma ikna etmeyi becerdi. Gregorio'nun tepkisine beni nasıl anımsayacağına o kadar çok kafa yoruyorum ki asıl önemli soruları sormayı unutuyorum kendime. Doğru kararı aldım mı? Bana sunduğu yeni yaşamı kabullenmek yerine gitmekte haklı mıyım? İzmir'de ne yapacağım? Hangi serabın peşine düşeceğim? Marta'yı geri alacağıma, çocuğu geri alacağıma nasıl inanabilirim? Uçuruma doğru koşmuyorsam bile yalı yarın dibine doğru koşuyorum ve yolum kesilecek orada. Bugün ev sahibimi rencide ettiğim için acı çekiyorum. Yarın ona boyun eğmediğim için ağlayacağım. 20 Nisan. Bir iç dökme tutkusuna kapıldım. Tıpkı ilk aşkını yaşayan bir genç kız gibi. Ben ki genellikle sessizimdir, suskunluğumla tanınırım, dirhemle konuşurum ve yalnızca bu sayfalara döküyorum içimi. Şimdiden iki kez yaşamımı anlattım birilerine. Pazar günü ev sahibime haklı olduğumu göstermek için bugün de kesinlikle tanımadığım birine. Sabah kafamda sabit bir düşünceyle kalkmıştım yataktan. Gregorio'ya üzüntüleri unutturacak ve dost olarak ayrılmamızı sağlayacak gösterişli bir armağan vermek istiyordum. Kafamda kesin bir şey yoktu ama limana yakın bir sokakta koskocaman bir antikacı dükkanını gözüme kestirmiştim. Oraya bir meslektaş olarak gitmeyi düşünüyordum ve uygun nesneyi, belki Mancia Vacca konağının bahçesinde yükselecek ve sonsuza dek benim geçişimi anımsatacak büyük ve güzel bir antik yontuyu orada bulacağımdan emindim. Daha içeri adım mı atar atmaz dükkan tanıdık geldi bana. Malların yerleştiriliş biçimi az çok benim dükkanımdaki gibiydi. Raflara yatırılmış eski kitaplar, en üstte doldurulmuş kuşlar, yerde, köşelerde insanın atmaya kıyamadığı, yıldan yıla kimsenin almayacağını bile bile sakladığı büyük çatlak vazolar. Dükkanın sahibi de bana benziyor, 40 yaşlarında, sakalsız, bıyıksız, oldukça iri yarı bir cenevizdi. Kendimi tanıttım ve çok sıcak bir biçimde karşılandım. Benden söz edildiğini duymuştu. Yalnızca embriyakolardan değil, özel olarak benden söz edildiğini de. Kimi müşterileri cübeyle bile uğramışlardı. Ne aradığımı söylemeden önce gölgeli serin küçük bir avluya davet edip oturttu beni. Bir hizmetçiye buzlu şerbetler söyledi ve gelip karşıma oturdu. Anlattıklarına bakılırsa onunkiler de uzun süre deniz aşırı yerlerde, değişik kentlerde yaşamışlardı. Ama 70 yıl önce yurtlarına geri dönmüşler ve o Cenova'dan hiç ayrılmamıştı. Bir süre önce Halep'te, Konstantinopolis'te, İzmir'de ve Sakız'da olduğumu söylediğimde gözleri yaşardı. Böyle her yere gitmiş olmama gıpta ettiğini, kendisinin her gün en uzak menzilleri düşlediğini ama hiçbir zaman böyle bir serüvene atılmaya cesaret edemediğini söyledi. Günde iki kez limana inerim, giden ya da gelen gemileri izlerim. Denizcilerle, armatörlerle konuşurum, uğradıkları kentlerin adlarını duymak için onlarla gidip tavernalarda içki içerim. Hepsi beni tanıyor şimdi, arkamı döndüğümde deli olduğumu fısıldıyorlardır birbirlerine. Tuhaf adlar duymaktan sarhoş olurum olmasına ama yola çıkmak için yeterince aklı başında olamadım hiçbir zaman. Yeterince deli demek istiyorsunuz herhalde. Hayır, yeterince aklı başına dedim bilerek. Çünkü gerçek aklı başındalığı oluşturan bileşenler arasında bir yudum delilik olması gerektiği çoğu kez unutuluyor. Konuşurken gözleri yaşarıyordu. O zaman şöyle dedim ona. Siz benim yerimde olmak istediğinizi söylüyorsunuz. Oysa ben de sizin yerinizde olmak isterdim. Pişmanlığını hafifletmek için söyledim bunu ama tüm azizler adına böyle düşünüyordum aslında. Böyle düşünüyorum. Şu anda dükkanımda elimde serinletici bir içkiyle oturuyor olmayı, bu yolculuğa çıkmayı hiç düşünmemiş olmayı, felaketine neden olduğum ve benim felaketime neden olan kadınla hiç karşılaşmamış olmayı, 100. addan söz edildiğini hiç duymamış olmayı ne kadar isterdim. Neden peki diye sordu, yolculuklarımı ona anlatmam için. Ben de konuşmaya koyuldum. Beni yollara düşüren şeyi, kısacık sevinçlerimi, başımdan geçen kötü olayları, pişmanlıklarımı. Yalnızca Gregorio ile o aramızdaki anlaşmazlığa değinmedim. Geldiğimde beni çok cömert bir biçimde karşıladığını söylemekle yetindim. Ve onu terk etmeden önce cömertliğine layık bir armağanla tüm minnettarlığımı göstermek istediğimi söyledim. Konuşmamızın bu noktasında meslektaşım adının Melchione Baldi olduğunu söylemedim hala. İyi bir tüccar olarak düşündüğüm armağanın ne olduğunu söylememi istemeliydi. Ama sanırım sohbetimiz hoşuna gidiyordu. Yeniden yolculuklarım konusuna geri döndü. Orada burada gördüklerim üstüne çeşitli sorular yöneltti. Sonra da adını hiç duymadığı şu Mazandarani'nin kitabı konusunda sorguladı beni. Uzunca bir süre yaptığım açıklamaları dinledikten sonra da şimdi nereye gitmeyi düşündüğümü sordu. Doğrudan Cübeyle mi dönmeliyim yoksa önce İzmir'de durmalı mıyım daha bilmiyorum. Bu yolculuğa çıkmanıza neden olan kitabın şimdi Londra'da bulunduğunu söylemediniz mi az önce? Onu oraya dek izlemem için bir neden mi bu? Yo hayır, benim gibi iki ayağı toprağa dikili biri hangi halkla böyle bir yolculuğa çıkmanızı önerebilir size? Ama kazara gitmeye karar verirseniz gördüklerinizi anlatmak için dönüşte bana uğrayın. Bunun ardından kalktık ve dükkanın öbür yanındaki ikinci bir avluya, bir iki antika ya da yeni yontuya bakmaya gittik. Ravenna taraflarında bulunmuş bir tanesi ev sahibimin bahçesine uygun gibi geldi. Belki baküsü, belki de elinde kupası, yeryüzünün tüm yemişleriyle çevrili, şölen sofrasında bir Roma imparatorunu betimleyen bir yontu. Daha hoşuma giden bir şey bulamazsam bunu alırım. Yürüyerek Gregorio'nun evine dönerken adımlarım hafiflemişti sanki ve bu konuksever meslektaşın dükkanına yeniden gelmeye söz verdim kendi kendime. En azından yontuyu almak için uğramak zorundaydım zaten. Yontuyu olduğu gibi mi armağan etmeliyim yoksa bir kaydı üstüne mi diktirmeliyim? Bunu Baldi'ye sorsam iyi olur, bu konuda alışkanlıkları biliyor olmalı. 21 Nisan Gregorio ona birkaç gün önceden haber vermeden evinden gitmeyeceğime söz verdirtti. Nedenini bilmek istedim ama gizemli bir hava takınarak yanıtlamadı. Sonra da gideceğim yere karar verip vermediğimi sordu. Hala Cübe ile İzmir arasında tereddüt ettiğimi söyledim. Ara sıra neden Londra'ya gitmediğimi kendi kendime sorduğumu da. Bu yeni hevese şaşırmış göründü ama bir iki dakika sonra gelip belki de kötü bir fikir olmadığını söyledi. Bunun da ötekiler gibi bir fikir olduğunu ve henüz hiçbir karar vermediğimi belirterek yanıtladım onu. O da karşılığında hiç acele etmememi öğütledi ve duraksamam Noel'e kadar sürerse dünyanın en mutlu insanı olacağını söyledi. İyi yürekli Gregoria, bana söylediği her sözcüğü düşünerek söylediğine eminim. Onun evinden gittiğim gün bu dinginlik durağını özlemle anımsayacağımdan da eminim. Ama benim yollara düşmem gerekiyor ve Noel'den çok çok önce. 22 Nisan. Gregorio'nun karısı ve üç kızı bugün geldiler. Kutsal Perşembe geleneğinin gerektirdiği gibi 7 kiliseye uğramışlar yolda. Hanımefendi Orientina zayıf, kuru ve tepeden tırnağa karalar içinde. Perhiz yüzünden mi böyle giyinmiş bilmiyorum ama sanırım onun için bütün yıl baştan sona perhiz. Aslında Paskalya arifesi olan cumartesi günü gelecekti ama kocasının ölçüsüzlüğüne 2 gün önce meydan okumayı yeğledi. Kocası ben olsaydım eğer Tanrı esirgesin, ateşliğimden korkmasına hiç gerek olmazdı. Ne perhiz sırasında ne de başka zaman. Neden ondan bu kadar acımasızca söz ediyorum? Çünkü daha gelir gelmez geri dönüşü nedeniyle onu kutlayan kocasına ve evin öbür insanlarına katıldığımda evine hiç de hoş gelmediğimi, dahası eşiğinden bile girmemiş olmam gerektiğini belirten bir bakış fırlattı bana. Beni Gregorio'nun sefahat arkadaşımı sanmıştı yoksa, ya da tersine kocasının kızıyla ve benimle ilgili tasarılarını öğrenmiş, böylesi bir girişime taraftar olmadığını göstermek mi istiyordu? Belki de kızıyla evlenmeye pek can atmadığımı duymuş ve buna kızmıştı. Her neyse, geldiği andan başlayarak kendimi bu evde yabancı hissetmeye başladım. Hemen gitmeyi bile düşündüm aslında ama kendimi tuttum. Beni bir kardeş gibi konuklayan kişiye karşı hakaret sayılabilecek bir davranışta bulunmak istemiyordum. Karısının yorgunluğu nedeniyle böyle davrandığına inanmış göründüm. Perhiz ve bu kutsal hafta içinde Efendimizin de katlandığı acılar sevinç taşkınlıklarına izin vermiyordu ne de olsa. Ama burada fazla oyalanmayacağım artık. Bu akşam bile bir meslektaşımı ziyaret etme bahanesiyle yemeğe kalmaktan kaçındım. Babasının bana onca övdüğü ünlü Giacominetta'ya gelince onu neredeyse hiç görmedim. Kimseyi selamlamadan koşup odasına kapandı. Annesinin onu bile bile sakladığından kuşku duyuyorum. Zamanı geldi, çoktan zamanı geldi gitmemin. Çok zor geçiriyorum bu geceyi, herhangi bir acı çekiyor olmasam da. Hiç mi acı çekmiyorum? Çekiyorum. Bu evde artık iyi karşılanmadığım için acı çekiyorum. Uyumakta zorluk çekiyorum, sanki uykuyu ev sahiplerimden çalmış ya da dilenmişim gibi. Gregorio'nun karısının yüzünde beliren tatsız ifade gece boyunca büyüdü ve çirkinleşti. Burada kalamam artık. Ne Noel'e ne 2 gün sonraki Paskalya'ya kadar. Yarın sabaha kadar bile kalamam. Nazikçe bir pusula yazıp parmak uçlarıma basa basa uzaklaşırım buralardan. Limana yakın bir handa uyurum ve bir gemi bulduğumda biner giderim. Doğuya mı, Londra'ya mı? Hala aynı kararsızlıklar içindeyim. Önce kitabımı bulmalı ya da onu unutup Marta'yı kurtarmaya mı çalışmalı? Ama nasıl? Ya da tüm deliliklerimi unutup Cübeyle yakınlarımın yanına mı dönmeliyim? Her zamankinden çok kararsızlıklar içindeyim. 23 Nisan Kutsal Cuma. Malta Haçı adlı handa yeni odamdayım. Penceremden limanın havuzunu, yelkenleri toplanmış onlarca tekneyi görüyorum. Belki beni götürecek gemi de gözlerimin önündedir. Hala Cenova'dayım ama çoktan terk ettim bu kenti. Belki bu yüzden daha şimdiden onun eksikliğini duyuyorum ve yeniden sürgün özlemlerime kavuşuyorum. Dediğim gibi tehdidimi eyleme dönüştürdüm ve son dakikada önüme çıkan tahmin etmediğim şeylere karşın Gregorio'nun evinden kaçtım. Sabah erken, çok erken 3-5 eşyamı topladım, konukseverliğine teşekkür eden kısa bir pusula yazdım. Hiçbir örtülü kötülemenin, hiçbir çift anlamlı sözün girmesine izin vermedim pusulaya. Yalnızca teşekkür, minnet ve dostluk sözleri yazdım. Ona borçlu olduğum 300 lirayı geri verme vaadine bile yer vermedim. Böyle bir şey onu rencide ederdi. Mektubu ortalık bir yere bıraktım. Üstüne ağırlık niyetine evdeki hizmetçiler için 1-2 madeni para koydum. Odayı hiç oturmamışım gibi düzenledim ve çıktım. Dışarıda gün ağarmaya başlamıştı ama ev hala karanlıktı ve sessizdi. Hizmetçiler kalkmış olsalar bile besbelli hiç gürültü etmiyorlardı. Yattığım oda 1. katta ahşap bir merdivenin tepesindeydi ve gıcırdamaması için dikkatle inmeyi düşünüyordum bu merdivenden. Henüz üst basamakta karanlıkla sendelememek için trabzanı sıkıca tutmuş dururken bir ışık göründü. Nereden çıktığını bilmediğim bir genç kızdı bu ve Giacominetta'dan başkası olamazdı. Elinde tuttuğu çift kollu şamdan ansızın basamakları ve yüzünü aydınlattı, gülümsüyordu. Neşeli, sır saklar bir gülümsemeyle. Yüz geri etmek söz konusu olamazdı. Elimde yükümle görmüştü beni ve yoluma devam etmek dışında yapabileceğim bir şey yoktu. Onun gibi gülümseyerek ve sırrımı onunla paylaşırcasına göz kırparak. Annesi ne kadar donuksa kız o kadar ışıl ışıldı. kendi kendime sormadan edemedin. Kızın tabiatının farklı olması babasının neşesini almış olmasından mıydı, yoksa yalnızca yaş farkı mıydı davranışlarını açıklayan? Aşağı geldiğimde tek sözcük söylemeden yalnızca başımla selamladım onu, sonra kapıya yöneldim, açtım ve yavaşça ardımdan kapadım. Elinde ışıkla peşimden gelmiş ama hiçbir şey söylememiş, hiçbir şey sormamış, beni tutmaya da çalışmamıştı. Bahçe yolundan bahçıvanın açtığı parmaklıklı kapıya kadar yürüdüm. Eline biraz para sıkıştırdım ve uzaklaştım. Kızı uyarırsa Gregorio beni yakalamaya çalışabilir korkusuyla en karanlık sokakları seçtim. Hızla ve dosdoğru limana dek yürüdüm. Az önce adını verdiğim hana dek geçen hafta tabelasını görmüştüm buralarda. Bu birkaç satır yazdıktan sonra perdeleri indireceğim, pabuçlarımı çıkaracağım ve şu yatağa uzanacağım. Bir iki dakika bile olsa uyumak çok iyi gelecek bana. O da lavanta kokuyor ve çarşaflar temize benziyor. Öyle olmuştu ve en az 2-3 saat uyumuştum ki bir cehennem patırdısıyla uyandım. Kapıyı yumruklayan Gregorio'ydu bu. Beni bulmak için Cenova'nın tüm hanlarını hallaç pamuğu gibi atmıştı söylediğine göre. Ağlıyordu. Ona ihanet etmiş, onu hançerlemiş, aşağılamıştım ona göre. 33 kuşaktır mancıya vakkalar embriyakolara bağlıydılar. Tıpkı elin kola kaynamış olduğu gibi. Ve ben bir öfke anında tek vuruşta koparmıştım sinirleri, damarları ve kemikleri. Ona sakin olmasını, oturmasını söyledim. Ne bir ihanet, ne de bir kol bacak kesme. Ne bunların bir benzeri vardı ortada. Üzülecek bir şey bile yoktu. Başlangıçta gerçek duygularımı ona açıklamaktan sakındım. Gerçek hak edilir ve o böyle davranarak hak etmiyordu. Onu yeniden kavuştuğu ailesiyle bir arada bırakmak istediğimi ve evinden olabilecek en iyi anılarla ayrıldığımı ileri sürdüm. Bunun doğru olmadığını ve gitmemek karısının soğukluğunun neden olduğunu söyledi. İnkar etmekten yorulduğum için evet doğru dedim. Eşinin tavrı kalmam için cesaretlendirmemişti beni. O zaman yatağa oturdu ve bugüne dek bir erkekle hiç görmediğim gibi ağlamaya başladı. Bütün arkadaşlarıma karşı böyle dedi sonunda. Ama yalnızca bir görüntü bu. Onu daha iyi tanımaya başladığında geri gelmem için defalarca ısrar etti ama iyi dayandım. Böylesi bir ayrılıştan sonra süklüm püklüm yuvaya dönmek olacak iş değildi. Herkesin gözünden düşüverirdim. Yalnızca Paskalya yemeğini onların sofrasında yemek üzere söz verdim. Bu da onurlu bir uzlaşma sayılırdı. 24 Nisan, Kutsal Cumartesi. Bugün Baküs yontusunu istediğimi bir kez daha söylemek ve onu Gregorio'nun evine teslim edemeyeceğini öğrenmek için yeniden Melchione Baldi'nin dükkanına uğradım. Oturmamı rica etti ama mağazasında üst düzeyden bir kadın müşteri, sanırım Fieschi'lerden bir hanımefendi ve kalabalık eşlikçileri vardı. Ben de başka bir zaman uğramaya söz vererek ortadan kaybolmayı yeğledim. Meslektaşıma belki beni ziyaret etmek ister diye bir iki adım uzaklıktaki hanın adresini bıraktım. Armağanın ev sahibime yarın ikindiye doğru onlarla birlikte yiyeceğim bayram yemeğinden sonra bir teşekkür gibi ulaşmasını istiyordum. Ama Baldi bu Paskalya ve pazar gününde taşıyıcı bulabileceğinden emin olmadığını söyledi ve pazartesiye kadar sabır göstermemi rica etti. 25 Nisan Paskalya günü. Melchione Baldi isteklerimi karşılamaya çalışayım derken bugün beni utanca ve sıkıntılara düşürdü. Yontuyu ev sahiplerime pazar günü ikindiye doğru teslim etmesini istememiş miydim? Böylece ben Paskalya yemeklerini paylaşıp konaklarını terk ettikten sonra minnettarlığımı belirten armağanımı alacaklardı. Teslimin böyle bir günde yapılması olası görülmediğinde bu soylu davranışımın rahatça ertesi güne kalabileceğini düşünmüştüm. Belki de daha zarif olacaktı böylesi. Nezaket biraz yavaşlıkla çok daha iyi gider. Ne var ki Baldi beni düş kırıklığına uğratma tehlikesini göze alamamıştı. Bu nedenle 4 genç hamal bulmak için elinden geleni yaptı ve hamallar biz tam yemeğin ortasındayken ev sahibim kapısını çaldılar. Herkes ayağa kalktı, oraya buraya koşuşmalar başladı. Öyle bir patırdı, öyle bir karmaşa oldu ki sormayın. Yüzümü hangi masa örtüsünün altına gizleyeceğimi bilemedim. Özellikle de hepsi deneyimsiz, belki de biraz sarhoş taşıyıcılar, bahçede bir taş bankı yere devirip ortadan yarılmasına neden olduklarında ve çiçekli çimenlerin üstünde bir yaban domuzu sürüsü gibi tepindiklerinde. Yaşadığım utancı düşünün. Gregorio gemlediği bir kızgınlıkla kızarıyor, karısı acı acı alay ediyor, kızlar gülüyorlardı. Zarif bir hareket olması gereken şey gürültülü bir maskaralığa dönmüştü. Daha önce başka bir iki şaşkınlık daha yaşatmıştı bana bugün. Öğle saatine doğru Mancia Vacca konağının kapısından belki de son kez içeri girdiğimde Gregorio beni bir kardeş gibi karşılamış ve koluma girip çalışma odasına götürmüştü. Karısıyla kızlarının hazırlanmasını beklerken bir süre sohbet ettik orada. Bana yola çıkmakla ilgili herhangi bir karar verip vermediğimi sordu. Ben de önümüzdeki birkaç gün içinde gitme kararından vazgeçmediğimi, hala Cübe ile dönme eğiliminde olduğumu ama gideceğim yer konusunda ara sıra tereddütler yaşamaktan da geri kalmadığımı belirterek yanıtladım onu. O zaman yine gitmemin ona acı vereceğini, evinin kapısının bana her zaman açık olduğunu ve her şeye karşın Cenova'da kalmak istersen buna hiç pişman olmamam için elimden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Ve sonra Londra'ya gitmekten tümüyle vazgeçip geçmediğimi sordu. Ben de henüz tümüyle vazgeçmediğim ama 100. At kitabının bana bu denli çekici gelmesine karşın sağduyumun bana doğuya dönmeyi öğütlediğini söyledim. Bunca zamandır başıboş bıraktığım ticaretimi yeniden ele almak ve kız kardeşimin çocuklarına kavuştuğundan emin olabilmek için. Beni yarım yamalak dinlediği belli olan Gregorio, eğer İngiltere'ye gidecek bir gemiye binersem geçeceğim kentlere övgüler düzmeye başladı yine de. Nice Marsilya ya da Agdo, Barcelona ya da Valencia, özellikle de Lisbon. Sonra da elini omzuma bastırarak sordu. Eğer fikir değiştirirsen bana bir hizmette bulunur musun? Büyük bir iştenlikle benim için yaptıklarından sonra hiçbir şeyin beni manevi borcumun birazını olsun ödemekten daha çok sevindiremeyeceğini belirttim. O da İngiltere-Hollanda savaşı nedeniyle ortaya çıkan durumun işlerini biraz karıştırdığını ve Lisbon'daki acentesine Cristoforo Gabbiano adındaki biriydi bu, önemli bir mesaj iletmek istediğini söyledi. Sonra da çekmecesinden önceden yazılmış ve kendi mührüyle mühürlenmiş bir mektup çıkarttı. Al bunu dedi ve özenle sakla. Eğer deniz yoluyla Londra'ya gitmeyi seçersen zorunlu olarak Lisbon'dan geçeceksin ve orada bu mektubu elinle Gabbiano'ya teslim edersen sonsuza dek sana minnettar olurum. Bana çok büyük bir hizmette bulunmuş olursun. Buna karşılık başka bir yöne gitmeyi seçer ve bu mektubu bana geri verme zamanını bulamazsan, mührünü bile açmadan onu yakacağına söz ver. Söz verdim.